Oysa adımız
yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım programımızın başında. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Gökhan Polat ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, ilk öykü kitabı Sonrası Ayrılık 1991'de yayımlandı. Kurutulmuş Gül Mevsimi ile Türkiye Yazarlar Birliği 1994 hikaye ödülünü kazandı. Dönüşsüz Yolculuklar kitabı 2005 Yunus Nadi Öykü ödülünü aldı. Unuttuğum Bütün Akşamlar, Yarım, Evlerimiz Poyraz'a Bakar, Emanet, Gölgeler Defteri, Zira ve Döngel Dünya yazarın diğer kitapları arasında yer alıyor. Öykü, deneme, eleştiri ve desenlerine de çeşitli dergilerde yer verilen yazar Ethem Baran stüdyo konuğumuz olacak programımızın ilk dakikalarında ve sanat yaşamı ve son kitabı Döngel Dünya üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hemen sonrasında Huzuru Hayat köşemiz de hayatın sesleri sürecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncel hocamız bizlerle birlikte olacak. Bağımlılık nedir? Bağımlılık dendiğinde aklımıza hangi tür bağımlılıklar geliyor? Özellikle bağımlılık yapan maddelere dair dini hükümler nelerdir? Bağımlılık ve dinimizin bağımlılık konusunda yaklaşımını değerlendireceğiz değerli hocamızla. Hayatın sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Sevdim ki resmini, işte bugün konuştu benle. Yorulmuştum çalışmaktan, karda uzun yürüdük senle. Geceleri resmine baktım, olanları anlattım. Seni bir görsem diye diye uyudum yağmurun sesi. O kadar sevdim ki resmini. Biliyorum görünce beni hep tanıyordum diyeceksin. Rüyalarımda hep sen vardın, hep tanıyordum diyeceksin. Okuduğum her cümlede, konuştuğum her insanda, gördüğüm her güzellikte sen de varsın. Sen hep varsın. Sevdim ki resmini, işte bugün konuştu benle. Yorulmuştum çalışmaktan, karda uzun yürüdük senle. Geceleri resmine baktım, olanları anlattım. Seni bir görsem diye diye uyudum yağmurun sesine. sesi, o kadar sevdim ki resmini. Biliyorum görünce beni hep tanıyordum diyeceksin. Rüyalarımda hep sen vardın, hep tanıyordum diyeceksin. Okuduğum her cümlede, konuştuğum her insanda, gördüğüm her güzellikte sen de varsın, sen hep varsın. İşte bugün konuştu ben, yorulmuştum çalışmaktan. Karda uzun yürüdük sen, geceleri resmine baktım. Olanları anlattım, seni bir görsem diye diye. Uyudum yağmurun sesi, o kadar sevdim ki resmini. İşte bugün konuştu.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Yazar Ethem Baran bizlerle birlikte. Sayın Baran, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Hem Döngel Dünya kitabını konuşacağız değerli yazarımızın, ama tabii öncesinde nice kitaplar, nice emekler var. Biraz sizi tanıyabilir miyiz ve dinleyicilerimize tanıtabilir miyiz? Çünkü tabii ki kitaplarınızda herkes sizi tanıyor, ama hep kitap üzerinden genelde insanlar yazarı, onun işte üslubunu, tarzını tanırlar, ama evet, hani sesinden tanımak belki farklı gelir diye düşünüyoruz. Biraz da neler yaptınız bugüne kadar, bu kitapları yazmaya nasıl karar verdiniz, nasıl başladınız, biraz anlatır mısınız?
Ben küçük yaşlarda başladım yazmaya. Bunun esasında herhangi bir önemi yok yazanlar için, ama ortaokul yıllarımdan beri yazıyorum ve çiziyorum aynı zamanda. Çiziyordum diyeyim daha doğrusu. Resimle de çok yoğun bir şekilde uğraştım gençlik döneminde. Dergilerle başladım yazmaya. Lise yıllarımda dergilerde desenler, resimler çizerek, daha sonra üniversite yıllarında da yazdığım öyküleri dergilerde yayımlayarak sürdü. Daha sonra kitaplaştı bunlar. İşte 1991'de ilk kitabım Sonra Sayrılık yayımlandı. Dergilerde yazmayı hep sürdürdüm. Hala da devam ediyorum. Ama daha çok tabii kitap çalışmaları devam ediyor. Yayıncılık şey oldu. Çalışma hayatımda Milli Eğitim Bakanlığı'nda, Yayımlar Dairesi Başkanlığı'nda dergi yayımı işinde görev aldım uzun yıllar.
Zaten dergilere yazı gönderirken birdenbire o derginin tümüyle ilgilenir hale geldiniz,
evet,
değil mi?
Dergide çalışanlardan birisi oldum. Dergi yayımladık. Gelen yazıları kontrol etme, onları seçme.
Bir nevi editörlük yaptınız belki.
Evet, öyle sayılır. Yani dosya konuları belirleme, söyleşiler yapma, gelen yazıları seçmekten onların dergideki sıralamasına, hatta tasdiklerine kadar her aşamasında görev aldım. Uzun yıllar o işi severek yaptım. Daha sonra bir 10 yıl kadar da öğretmenlik deneyimim oldu.
Evet, aslında şimdi, zaten eğitimcisiniz aslında, değil mi?
Evet,
eğitim fakültesi mezunusunuz.
Evet, yani rehber öğretmenim.
Rehber öğretmensiniz.
Son 10 yıl rehber öğretmenlik yaptım. 2,5 yıldır da emekliyim.
Aslında rehber öğretmenin bence çok büyük faydası olmuştur. Çünkü şöyle gözlemlediğim kadarıyla kitaplarınızdaki karakterler, kişiler hani hem gerçek hayattan alınma, tabii bilmiyorum kurgusal muhakkak içine bir şeyler eklemişsinizdir, hı-hı, siz kendi zihin dünyanızdan, ama işte o zihin dünyanızdaki kişilerin karakterleri de bence rehber öğretmenliğinizde o tanıdığınız öğrenciler, tanıdığınız kişiler, her birinden aldığınız bazı hayata dair tüyolar, bilmiyorum, öyle hissettim. Siz neler söylersiniz?
Aslında öğretmenlik yaptığım yıllardan yazdıklarıma yansıyan pek bir şey yok.
Öyle
ya
mi?
Da daha henüz yazmadım diyeyim ama.
Zihninizde tabii, ama henüz kalemle
psikoloji
almadınız.
Eğitimi, psikoloji eğitimi almış olmamın ve psikolojiye benim özel ilgim belki şey olmuştur, katkısı olmuştur. Yani bir karakter yaratırken, oluştururken onun nasıl bir kişilik yapısına
sahip
olduğumu.
O tahlili daha
olduğumu.
Kolay evet, yapıyorsunuz
evet,
belki.
Evet. Yani kolay demeyelim ama ben de yazdığım karakteri anlamaya çalışıyorum. Yani onun zihnine girip onun nasıl düşündüğünü, hayata nasıl baktığını, nasıl konuştuğunu
ben
çözmeye çalışıyorum.
Ben olsam onun yerinde şöyle düşünürdüm.
Evet, yani diyelim bir yaşlı bir kadını anlatıyorsunuz. Nasıl düşünür? Ne hisseder? O konuyu, o anlattığınız hikayedeki olayları nasıl yorumlar?
Hmm.
Karşıdaki insanlara yaklaşımı nedir gibi empati kurmak bir anlamda. Yani karakteri çözümlemek, anlamak gerekiyor. Yoksa elbette ki yazdıklarımız kurmacadır ama hayattan tabii beslenir. Ama daha çok bu yazarın zihninde olup biten hikayeye uygun bir gidişi ayarlamak gerekiyor. Burada da psikolojinin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Evet, ben de tam da aslında bunu anlatmak için rehber öğretmenliğinizin faydasını, hı-hı, faydası olduğunu muhakkak düşündüğümü söyledim. Çünkü rehber öğretmenler birebir okullarda öğrencilerle tam da işte o duygusal, o psikolojik,
evet,
yönleriyle,
aha,
daha çok konuşurlar. Bir matematik değildir, bir fen bilgisi, bir sosyal bilgiler değildir. Hepsinin bir bütünü aslında insanı siz orada değerlendirirsiniz.
Yani, şimdi psikolojik danışman
gibi.
Tabii adı üstünde.
Evet.
Çocukların elbette çok sorunları var. Danışacakları çok şey var. Yaşadıkları çok sıkıntılar var. Daha çok bir de ben lisede görev yaptım. Ergenlik
ya,
çağında oluyorlar. Onları anlamak gerekiyor. Onların dilini çözmek gerekiyor. Zihinlerine girmek gerekiyor.
Hı
hı. Onların ruhsal çıkmazlarını, çalkantılarını iyi anlamak, iyi çözmek gerekiyor. Gerçekten önemli bir meslek.
Peki siz eğitimciliğinizi yaparken mi bu kitaplar çıktı? Yoksa hani emekli olduktan sonra mı daha çok yoğunlaşma imkanınız oldu?
Yok, değil. Yani emekli olan 2,5 yıl oldu. Ben ilk kitabım 25 yaşımdayken hazırdı. Yani çok oldu. 1991'de çıktı ilk kitap. Ama
aslında çok gençmişsiniz. 25 yaş ama ayrılıkla ilgili bir kitap yazılmış. Biraz anlatır mısınız nasıl bir kitaptı?
Oradaki şeyler, öyküler, yani ilk kitaptaki öyküler benim 18-25 yaş arası yazdığım ve dergilerde yayımladığım
onları derlediniz.
Öykülerdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınları vardı. Öğretmen Yazarlar dizisi vardı. Oraya göndermiştim. Bir 4 sene kadar bekledi orada ilk kitap. 4 sene sonunda yayımlandı. Yani 29 yaşımdaydım yayımlandığında ama 25 yaşımdayken hazırdı,
evet,
kitabım.
Beklemesinin bir sebebi var mıydı?
Şu incelemede bekliyor, sonra dizgi sırasına giriyor. O zaman tabii bu dijital sistemler daha yoktu,
evet,
yeni yeniydi. Dizgi sırasında bekliyor, yayım sırasında bekliyor falan. Bir de şey çoktu tabii. Başvuran ve kabul gören kitap sayısı da çoktu. Çok fazla kitap basılıyordu. Belli bir sıraya alınıyordu. Öyle.
Yalnızca bugün, öğretmen olan yazarların kitapları
öyleydi,
öyle mi?
Evet, öyleydi. Bugün de yani büyük bir yayın evinden kitap yayınlatmak isteyen genç bir yazar yayın evine verdiğinde ve kabul gördüğünde bile yani bir 2-3 yıl beklemesi gerekiyor. Çünkü şey, programlar dolu. Yıllık zaten yayınlar, yayın evleri şey yaparlar. Planlarını yaparlar, programlarını. Yeni bir yazarın kitabının kabul edildikten sonra bile yayınlanması epey bir süreye yayılıyor çünkü.
Evet. İlk kitabınız yayınlanmış. Hemen Çiçeği Burnu'nda 91'de kurutulmuş.
94'te.
91'de o yayınlandıktan,
evet,
sonra hemen işte 94'te, hı-hı, kurutulmuş Gül Mevsimi'yle de ödülünüzü kazandınız. Bu ilk ödül müydü?
O ilk ödüldü, evet. Türkiye Yazarlar Birliği hikaye ödülüydü o. Daha sonra da 2005'te Dönüşsüz Yolculuklar kitabıyla Yunus Nadi öykü ödülünü aldım.
Bu ödüllerin sizce sebebi neydi? Hani ne için verilmişti o ödül? Öyle bir çıkarımda bulundunuz mu? Bu ödülümün şu sebeptendir diye düşündünüz mü?
Tabii onu jüriyeleri bilir. Onların takdiridir diyelim. Jüride kimlerin olduğu önemlidir. Hani ödülleri değerli kılan o ödüllerdeki jüri üyeleridir. Elbette onların tercihidir. Yıl içerisinde yayımlanan pek çok kitap arasından bir kitabı seçiyorlar.
Evet.
Ve onu ödüllendiriyorlar. Bu bir anlamda o yazara, o kitaba biraz ışık tutmaktır ama ödül alamayan diğer kitapların daha geri planda olduğu anlamına gelmemeli bu. Oradaki jüri üyelerinin edebiyat anlayışlarına denk gelmiş olabilir. Ya da o yıl yayımlanan kitaplar arasında ödül verilen kitap biraz daha diğerlerinden ön plana çıkmış olabilir. Hani yoksa elbette ödüller önemlidir ama ödül almayan eserlerin de
kötü olduğu anlamına tabii ki gelmez.
Tabii ki
ama şu da bir gerçek ki ödül insana motivasyon kaynağı sağlıyor. Yani bilmiyorum hani yazarlık için nasıldır, lütfen siz anlatın.
Ya biraz daha sorumluluk yüklüyor elbette. Artık ondan sonraki yazacaklarınızda ki bu aslında her zaman için geçerlidir ama
bir çıta belirliyor belki.
Çıta belirliyor, bir sorumluluk, bir ağırlık yüklüyor sırtınıza ve daha alta düşmemek, onu aşmak gerekiyor. Hani ödül verilmese de ya ben kendi adıma söyleyeyim, yazdığım her yazıdan, her metinden sonra bir sonraki yazacağımın öncekinden bir adım daha ileride olması için çaba gösteriyorum. Benzer şeyleri yazmanın bir anlamı yok. Yazıyı çoğaltmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Eğer yeni bir şey yazacaksam öncekilerden farklı ve onları aşan bir boyutu olmalı diye düşünüyorum.
Biraz konu bazında değerlendirmenizi rica edebilir miyiz? Sonrası ayrılıkla başladı ilk kitap serüveniniz. Sonra arkasından programın başında isimlerini saydığım pek çok kitap geldi. Ve şu anda Facebook sayfamıza bakan dinleyicilerimizin de görebileceği Döngel Dünya son kitabımız olarak okuyucularla buluştu. Konu olarak daha çok sanki sosyal hayattan alınmış konular gibi Döngel Dünya ama hepsi öyle miydi? Hangi konulara ağırlık vermeyi tercih ediyorsunuz?
Yani ben konularımı daha çok sıradan insanlar tırnak içerisinde söyleyelim. Çevremizde aslında çok fazla sayıda olan ama bir şekilde sanatın, edebiyatın çok da alanında gibi görülmeyen, kıyıda köşede kalmış yerlerde yaşayan küçük insan dediğimiz, sıradan insan dediğimiz insanları anlatmayı seviyorum. Onlar daha çok ilgimi çekiyor benim. Bu da bir anlamda Ethem Baran Taşra'yı anlatıyor, Taşra yazarıdır diye bir sınıflamaya, bir tanımlamaya dönüştü. Elbette şey değil, yani anlattıklarım elbette Taşra'dan. O gene tırnak içerisinde söylüyorum Taşra'yı çünkü Taşra'nın neresi olduğu belli değil. Ya da her yer taşra, bizim haberimiz yok. Ya da merkez neresi bilmiyoruz. Hani o tartışmalara girmek istemem ama daha çok kıyıda köşede kalmış insanları, yoksul insanları, kişilik olarak da bir farklılığı olan insanları anlatmayı tercih ediyorum ben. Önceki kitaplarda da hep böyle, daha doğrusu şöyle anlatayım. Yani ben bir hayali bir kasaba ve o hayali kasabada hayali bir mahalle kurdum. Anlatmak istediğim öykü ve roman karakterlerini oraya götürüp orada yaşatıyorum. Ve okuyucular, beni takip eden okuyucular bilirler. Bir kitabımda adı geçen ya da hikayesi anlatılan bir öykü kişisiyle üç kitap sonra da başka bir öyküde gene okur karşılaşabiliyor.
Öyle mi?
Yani
güzel bir devamlılık aslında.
Evet, öyle bir devamlılık için. Ve metinler arasılık diye adlandırdığımız kavramı da kullanmaya çalışıyorum.
Ayşe teyze geçen kitapta şunları yapmıştı. Bak bu şimdi böyle yapıyor.
Evet, yani Döngel Dünya'da da mesela Dönüşsüz Yolculuklar kitabında hikayesi anlatılan ya da bir hikayede böyle kıyıda köşede çok az böyle sözü edilen bir karakter geldi. Döngel Dünya'da da bir öyküde gene karşımıza çıktı gibi. Bir de şey yapıyorum yani özellikle Bulut Bulut Üstüne ve Evlerimiz Panayır'a Bakar kitaplarında yapmıştım. Bu anlatılanların bir her ne kadar gerçek hayattan alınmış hikayelere benziyor gibi olsalar da aslında kurmaca olduklarını, yazarın okuruyla bu kurmaca anlaşması çerçevesinde hikayelerini anlatmakta olduğu hissini de duyurmaya çalıştım. Yani bir üst kurmaca oluşturup okuyucuya ey okur. Ama bunları anlatıyorum sana.
Ama tamam, gerçek ama değil bu.
Bunları
kişiler.
Sen gerçek zannediyorsun ama aslında değil. Bunları ben şu anda uyduruyorum ve sen bunları okuyorsun.
Evet.
Düşüncesini vermeye çalıştım.
Evet. Bu arada bildiğimiz kadarıyla hani resimle de ilgilendiğinizi söylediniz. Kimi kitaplarda desenlerinize de ya da dergilerde desenlerinize evet. de yer verdiğinizi söylediniz. Ressam Yalçın Gökçeba program konuğumuz olmuştu yakın zamanda.
Onun da sergisi de var
evet,
şu anda.
Evet, selam olsun şu anda bizi dinliyorsa. Evet, onun resimlerinin yer aldığı Dönüşsüz Yolculuklar kitabı var. Ondan biraz bahseder misiniz?
Şöyle... Ben kitaplarımın kapaklarında müdahil olmayı seviyorum. Yani görmek istiyorum ve onaylamak istiyorum. Yayın evindeki arkadaşlar da sağ olsunlar. Bana bu konuda destek oluyorlar. Dönüş Yolculuklar kitabı, Unuttuğum Bütün Akşamlar, Emanet Gölgeler, yok Emanet Gölgeler Defteri değil. Diğer üç kitapta daha Yalçın Gökçebağ'ın şeylerini, tablolarını ben önerdim. Yayın evine. Bunları kullanırım ben. Çünkü çok sevdiğim bir ressamdır. Kendime de yakın bulurum.
Evet.
Yalçın Gökçebağ'la yayın evindeki arkadaşlarımız iletişim kurdular. O da sağ olsun izin verdi. Hatta telif de istemedi. Eksik
öyle
olmasın.
Mi?
Sadece kitaplardan birer örnek herhalde arkadaşlar göndermiştir. Çok severim tablolarını. Ressam olarak çok beğendiğim, takip ettiğim bir değerli ressamımızdır. Buradan da kendisine tekrar selamlarımı ve teşekkürlerimi gönderiyorum.
Evet, biz de aslında iki sanatın bir arada buluştuğu kitapları görmek de tabii biz okurlar için çok kıymetli. Hem sizin gibi kalemi kuvvetli bir yazarın hem Yalçın Gökçebağ gibi harika eserler veren evet. bir ressamın eserlerinin bir arada bulunduğu kitaplar da gerçekten çok kıymetli. Sizin de onun da emeklerinize sağlık. Bu arada içerideki konulardan ve konuk diyeyim ya da sizin anlattığınız karakterlerden bahsediyorduk. Hani hep kurmaca dediniz ya. Hı hı. Ama o kurmaca o kadar gerçek ki. Hani insanlar dediniz ya bazen bunları gerçek zannediyor
evet.
diye. Mesela şöyle hani Döngel Dünya kitabından alelade bir sayfa açayım. Kaçıncı sayfa olsun? Hadi. Kar yanığı sayfasını hı hı. açtım. Mesela bu sayfadaki bir karakter işte yine erkencisin diyor. Hani bu hepimizin aslında birbirimize kullandığımız hı hı. Sözcükler. Kar yine durup yağardı diyor. Tren yolundan bahsediyor hı hı. ya da makasçının hanımından evet. bahsediyor.
O şey o öyküde o ben bir gazete haberinden yola çıkarak yazdım. Yazması da çok uzun yıllara yayıldı. Kısaca anlatmaya çalışayım.
Lütfen buyurun.
Şöyle bir gazete haberiydi. Doğu bölgesinde kışın hala varmış bu şey. İşçiler, demiryolu işçileri ellerinde küreklerle demiryolunu kontrol ediyorlar. Açabildikleri yerleri açıyorlar ya da rapor ediyorlar. Yani trenlerin sağlıklı, rahat bir şekilde geçebilmeleri hı hı. için. Ve günde yaklaşık 15-20 kilometre yol yürüyormuş bu şeyler, işçiler. Şimdi öyle bir bu şeyi haberi okuyunca ben o işi yapan bir işçiyi düşündüm.
Hı hı.
Yani nasıl bir hayatı vardır? O beyaz sonsuzlukta kış günü
evet.
Yolu kontrol ediyor. Tren yolu açık mı değil mi diye. Her gün yapıyor bunu.
Aslında olay gerçek ama olaydaki kişi
evet.
sizin kurmacanız.
Elbette. Yani benim bilmediğim
evet,
bir şey. Sonra
bilmediğiniz bir konu.
Bir de ben demir yoluyla ilgili herhangi bir bilgiye sahip değilim. Yani.
ama siz onu hayalinizde öyle canlandırıyorsunuz.
Birkaç arkadaşıma sordum. Babası demir yolcu olan arkadaşlarıma sordum. Böyle bir şey biliyor musunuz? Hani bir bilginiz var mı? Bir anlatabileceğiniz bir şey var mı diye. Ne yazık ki onlardan da şey olmadı. Ya biz de duyduk öyle bir şey varmış ama hani nasıl çalışıyorlar, ne yapıyorlar
evet.
bilmiyoruz diye. Biraz daha araştırma yaptım. Bazı tezlere ulaştım. Orada bu demir yoluyla ilgili bir takım kavramlar falan da geçer o öyküde. Oradan o bir iki kelimeyi sırf kullanabilmek için de birkaç öyle tez okudum. Gerisi tamamen hayali kurgu. Yani bir adam işte evden çıkacak, gidecek ve tren yolunu kontrol edip geri dönecek. Yani bu, ama tabii bu adamın bir hayatı var. Evinde ailesi var vesaire. O istasyonda yaşayan diğer insanlar var falan. Öyle çıktı o. Yani gerçek olaydan yola çıkılarak bu yazının diline, öykünün diline aktarılır ve dönüştürülür. Ve orada artık o yazılan öykünün gerçeğine dönüşmek durumundadır. Ve oradaki gerçekliğin kendi içerisinde bir tutarlılığın olması gerekir. Burada bir takım soyutlamalar yapılır, metaforlar kurulur vesaire, onlara girmeyeyim şimdi. Ama o gerçeklik duygusu benim için önemli. Bir de bunu ben sahne kurarak yapmaya çalışırım ve bir anlamda böyle bir
tiyatro gibi,
film izler gibi diyelim. Okurun gözünün önünde o sahnenin canlanmasını isterim.
O zaman bunun tasvirlerden çokça yararlanıyorsunuz.
Betimlemelere çok önem veririm. Çünkü sahne kurmakta, atmosfer oluşturmakta betimlemeler önemlidir.
Tabii gücü çok yüksek gerçekten. Bazen okuyucular o betimleme kısmını okumaktan sıkılıp hemen olaya geçmek isterler ama aslında o betimleme okunması gereken gerçekten o anı, atmosferi ve o dediğiniz gibi filmi yaşamak için çok önemli ipuçları veriyor.
Orada okurun tercihi tabii önemli. Bazı okurlar sadece hikayeye odaklanırlar. Hikaye edebiyat metninin katmanlarından sadece birisidir. Hatta yani çok da önemli olmayan bir katmanıdır. Onun arka planında, gerisinde yatan diğer unsurlara, katmanlara bakmak gerekir.
Evet. Döngel Dünya'da bir tek kapak fotoğrafı var ama bu kapak fotoğrafı sanıyorum Yalçın Gökçeban değil.
Değil.
İçinde neden başka resim hani koymadınız ya da koymamayı tercih ettiniz Döngel Dünya kitabında?
Diğerlerinde de yok esasında da. Yani eskiden özellikle bazı şiir kitaplarında konulurdu. Desenler çizilir ve kitaplara konulurdu o. Ama son yıllarda hemen hemen hiç kimse resim...
Hayal gücünü belki okuyucuya bırakmayı kullanıyor. Daha çok
çünkü o biraz daha yönlendirici olur şeyler. Oradaki kullanılacak görseller. okuyucunun o hakkını elinden almamak gerekir.
O hayal yani, dünyasını ket vurmamak gerekir.
Elbette, çünkü her okur, yani iyi okur, okuduğu metni zihninde yeniden yazar, yeniden yaratır zaten.
Evet.
Yazar orada herhangi bir ya da yayıncı bir müdahalede bulunduğunda
aa, o hakkını, böyle miymiş?
Evet, o hakkını elinden almış oluruz. Ona hiç gerek yok.
Doğru, aslında çok haklısınız. Bu arada şimdi gençler de tabii ki dediniz ya, hani ben de gençken yazdım, sonrasında biriktirdim, kitap haline dönüştürdüm yazdıklarımı diye. Şimdi sizin gibi genç arkadaşlarımız da muhakkak dinliyordur sizin gençliğinizde o biriktirme aşamasına gelene kadar ne aşamalardan geçtiğinizi. Belki okuyucularımıza ya da dinleyenlerimize şöyle söyleyebilir misiniz? Elbette bu zor, uzun, meşakkatli bir yol ama hani dedik ya, kimi motivasyonlar gerekiyor, kimi çalışmaları biraz daha uzun sürebiliyor. Neler yapmalı genç arkadaşlarımız? Hani eğer bu yola baş koydularsa, yazarlık yapmak istiyorlarsa, gelecekte belki bu işe kendilerini adamak istiyorlarsa nasıl yollardan geçmeliler?
Bu işin yolu diğer kitapları okumaktır. Yani eğer elimize kalem alıp yazmaya niyetlendiysek, böyle bir ciddi kararımız varsa, bu evet meşakkatli, zor bir yol. Ama bir o kadar da keyifli, insanı var eden, ayakta tutan bir yol. Bütün sanat dalları için geçerli tabii bu. Öncelikle okumak, nasıl yazıldığını, daha önce neler yazıldığını bilmek gerekiyor. Yani bizden önce bu yolda giden ustaların bıraktığı izlere tek tek basmak gerekiyor. Onlardan haberdar olmak gerekiyor. Ama ne yazık ki günümüzde yani 3-5 kitap okuduktan sonra eline kalem alıp
ben yazar
kısa
oldum.
Kısa sürede evet
ben şair oldum.
Yazmak istiyorum diyenler ne yazık ki var. Uzun bir yol esasında. Çok ciddi okumalar yapmak lazım ve nitelikli romanları, nitelikli öyküler, nitelikli şairleri okumak gerekir. Yani bu işe yön vermiş Türk ve dünya klasiklerinden yola çıkıp bir de günümüzde tabii bu işi hakkıyla kimler yapıyor? Onlara bakmak lazım. Onları anlamaya çalışmak lazım. Bazıları bizi şu an için içine almayabilir, hoşumuza gitmeyebilir, kavrayamayabiliriz, dünyasına giremeyebiliriz. Evet. Onları bir kenara ayıp bekletmekte fayda var.
Biraz daha pişince okumak lazım belki.
Hazır değilizdir.
Evet.
O yazara, o metne hazır değilizdir. Yani ben üniversiteye başladığım yıllarda Kafka'nın büyük bir yazar olduğunu elbette ki biliyordum ama Kafka okumak bana zor geliyordu. Birkaç yıl daha beklemem gerekiyormuş. Demek ki o birikime ulaşmak, o anlayışa sahip olmak için. Daha sonra elimden düşürmediğim yazarlardan oldu.
Evet.
Gibi yani çok bu tür örnekleri çoğaltabiliriz.
Sizin de çünkü atölyeleriniz var bildiğimiz kadarıyla. Evet. Çok kısa da onlardan bahsetmenizi rica edeyim.
Yaratıcı yazarlık atölyesi. Evet, ben öykü atölyesi yapıyorum. Kapalı bir grubumuz var orada. Arkadaşlarla böyle bir çalışma sürdürüyoruz. Orada da temel şeyimiz tabii ki okumaya dayalı ve nasıl okunacağını, nelerin okunacağını ve nasıl okunacağını hep birlikte öğrenmeye çalışıyoruz. Onların yazdıklarını oturup değerlendiriyoruz. Hı hı. Ben hiçbir zaman şu şekilde yazın, şöyle yazılmalıdır demem, diyemem.
Hayal güçlerini kısıtlamak istemiyorsunuz.
Elbette yaratıcılıklarını kesmemek, engellememek lazım. Ama hani öykünün, edebiyatın, kurmacanın bir takım tekniklerinden ve o alanda yapmış, daha önceki verilmiş örneklerden yola çıkarak. Evet.
Biraz temel bilgiler gibi.
Temel belki. Bilgiler gibi, evet.
Evet. Sayın Baran, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim ilginiz için.
Kitaplarınızın devamını diliyoruz. Son olarak bir kez daha dinleyicilerimize Dön Gel Dünya, Ethem Baran'ın kaleminden, iletişim yayınlarından ulaşıyor siz değerli okuyuculara. Onu da hatırlatmış olalım. Bugün de yazar Ethem Baran stüdyo konuğumuzdu. Kitaplarını konuştuk, sanat yaşamını konuştuk, eserlerindeki karakterleri konuştuk. Kendisine de bir kez daha teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığı için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Sağ olun efendim. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Tattım ben her mutluluğu, bırakıp gidersen bil ki yaşamam. Ömrümden canımdan ne istersen al, gülü susuz seni aşksız bırakmam. Seninle tattım ben her mutluluğu, bırakıp gidersen bil ki yaşamam. Ömrümden canımdan ne istersen al, gülü susuz seni aşksız bırakmam. Üşüdüm diyorsan güneş olurum, yanarım sevginle ateş olurum. Dolarım havaya nefes olurum, gülü susuz seni aşksız bırakma. Üşüdüm diyorsan güneş olurum, yanarım sevginle ateş olurum. Dolarım havaya nefes olurum, gülü susuz seni aşksız bırakma. Derdi siler atarım, Ümit pınarıyla coşar akarım. Kış göstermem sana, ben hep baharım. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Gönlündeki derdi siler atarım. Ümit pınarıyla coşar akarım. Kış göstermem sana, ben hep baharım. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Üşüdüm diyorsan güneş olurum. Yanarım sevginle ateş olurum. Dolarım havaya nefes olurum. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Üşüdüm diyorsan güneş olurum. Yanarım sevginle ateş olurum. Dolarım havaya nefes olurum. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Gülü susuz seni aşksız bırakma.
Huzuru hayat. Hayatın Sesleri Huzur Hayat köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Diyanet İşleri Başkanı Vaizi Zehra Tuncel hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim Sizin Hanım.
Bu hafta Yeşil Ay haftası.
Evet.
Bu hafta kapsamında pek çok etkinlik de düzenleniyor. Biz bugün programımızda bağımlılığı konuşalım istedik. Hem biraz dini yönden neler, evet, emrediliyor onları öğrenelim. Ve özellikle bağımlılık nedir diye sorduğumuzda hani dinimiz bu konuda neler söylüyor onları değerlendirelim istedik hocam. İsterseniz bağımlılık nedir diyerek başlayalım. Nasıl tanımlayabiliriz?
Yani bağımlılık insan vücuduna giren ve insan vücudunun fonksiyonlarından birini ya da birkaçını bozan ve kullanan kişinin bunun farkında olmasına rağmen kullanmaktan vazgeçemediği şeylere olan bağlılık, aşırı bağlılığa bağımlılık deniyor. Tabii bağımlılık, bu biraz maddeyle ilgili bağımlılıklar ama günümüzde artık sadece bağımlılık dediğimizde madde bağımlılığından söz edemiyoruz.
Evet.
Çok geniş bir yelpazede bağımlılıklar, çeşitler çoğaldı. Dolayısıyla onlara göre de çeşitli hükümleri var dinimizde. Hangi bağımlılık insan sağlığı açısından zararlıysa. Çünkü dinin genel bir prensibi var. Hazreti Adem'den beri gelen bütün dinlerin 5 temel esası korumak üzere gönderildiğini biz biliyoruz. Bunların en önemlisi başta can.
Tabii.
Can, sonra akıl sağlığı, sonra neslin korunması, malın korunması ve dinin korunması. Bu 5 temel esas üzerine kurulmuş dinler. Dolayısıyla konunun aklın korunması, sağlığın korunması gibi, ailenin korunması gibi birçok yönü var. Bu bağımlılık yapan maddelerin veya bu bağımlılık davranışının. Dolayısıyla ona göre de dini hükümleri farklı olabiliyor. Ya tahrimen mekruh ya haram gibi, biraz sonra ayrıntılarına gireriz. Dolayısıyla çeşidine göre kullanılan maddenin ya da o bağımlılığın çeşidine göre dini hükmü de değişiklikler gösterebiliyor. Hangi bağımlılıklar var? En bilineni sigara bağımlılığı, tiryakilik diye de ifade ediliyor toplumumuzda. Bugün artık sigaranın zararını bilmeyen insan yok. Artık bir tıpla ilgilenen veya sağlıkla ilgilenen bir kişi olmak gerekmiyor. Sigaranın zararlarını bilmek için. Tabii bu asıl konunun uzmanlarının işi ama birkaç şeyden de bahsedebiliriz mesela. En görünür olanlar mesela değil mi? Dişleri sarı oluyor, ellerinde evet, sarılık evet, oluyor. Evet. Renkleri canlı sağlıklı bir cilt renkleri olmuyor. Ağızlarında tat olmadığını kendileri ifade ediyorlar.
Bu, ağız kokusu da oluyor karşı evet. tarafı o sigaranı içirdikten
işte,
sonraki.
Hatta bazıları şunu yapıyorlar, kilo almamak için bile kötü bir yöntem iştahımı kesiyor diye bu yan etkisinden faydalanmak istiyorlar ama sigarayla vereceğimiz kilolardan biz faydalanmak yerine çok daha büyük zararlarını tabii, görüyoruz. Tabii. Dolayısıyla bu kilo kontrolü için kullanılacak bir yöntem değil. Yani başka mesela alkol bağımlılığı var. Sonra uyuşturucu maddelerin bağımlılıkları var. Ve günümüzün en yaygın bağımlılığı belki teknoloji bağımlılığı. Evet. Bunlar da hepsi zararlı. Aslında bir şeye bağlı olmak güzel ama bunun sınırını aştığımızda bağımlılığa dönüştüğünde evet. tehlikeli olan o. Bu şeyde bile en basit ilişkilerde bile öyle. Mesela anne çocuk ilişkisinde sizin bir programınızda dinledim ben sağlıklı bağlanma değil mi? Bu güzel bir şey ama bağımlılığa dönüşüyorsa o ilişki biçimi orada da bir problem var. Yani dinimiz hep orta yol üzerinde.
Hep denge,
denge üzerinde. Dolayısıyla o dengeyle ilgili bir tarafa bir ağırlık bindiği zaman o denge bozulduğu zaman aslında genel olarak sistem bozuluyor. Yani sağlığımız bozuluyor, ilişkilerimiz bozuluyor, dünyanın düzeni bozuluyor. O dengeyi tutmak da işte insan olmanın, emaneti yüklenmiş bir insan olmanın sorumluluğu içinde diye düşünebiliriz. Buradan sigaranın, oradan başladık ya evet. belki zararlarını, hükümlerini de oradan ilerleyebiliriz. Sigarayla ilgili dinimizde Kur'an-ı Kerim'de ya da Peygamber Efendimiz'in hadislerinde net bir hüküm yok. Çünkü o dönemde evet. Kullanılan tabii. bir alışkanlık olan bir madde değil. Ama demin de söylediğim gibi bu beş temel esastan yola çıkarak sigarayı değerlendirebiliyoruz. Hı hı. Nasıl diyebiliriz? Mesela ne var orada? Sağlığı ciddi zarar var sağlıkla ilgili. İşte bugün kanser, kalp hastalıkları, önlenebilir birçok hastalığın zemininde doktorlar sigara alışkanlığının olduğunu söylüyorlar. Hatta bu dünyaca ünlü kalp cerrahı var. O şunu söylemişti. Ben dedi kalp nakli yapacağım hastalarla sözleşme yapıyorum sigara kullanmamaları üzerine. Çünkü ona biz emanet edeceğimiz çok değerli bir organ var. Bunun tekrar ziyan olmasını istemiyoruz. Tabii. O kadar etkili. Dolayısıyla sağlığa zarar veren şeyler de dinin canı koruma ilkesi gereğince bir defa uzak durulması gerekiyor. Yani bu madde her zaman hani haram bir madde olmayabilir. Mesela şeker veya tuz. Bunlar tek başlarına helal gıdalardır. Ama bir tansiyon hastası için tuz yemek sakınılması gereken bir davranıştır. Bir şeker hastası için, diyabet hastası için şekerden uzak durmak tabii gerekliliktir.
Aslında hepimiz için. Hepimiz az önce için. Denge unsurundan evet. bahsettiniz değerli hocam. Hani biz de dengeli yemediğimizde, şekeri, evet. tuzu dengeli kullanmadığımızda biz de hasta
tabii
oluyoruz.
Evet. Yani zarar verir bize ama hani sağlıklı insanlar için o zararlarıyla birlikte gidebilir. Evet. Aşırılığa kaçıldığı zaman ama bir de sağlık problemi varsa bir insanın o maddeye karşı bir vücudunun bir onu istemeyen bir sağlık problemi varsa o zaman orada o maddeden helal bile olsa sakınması lazım ki insan sağlığına bu kadar zararlı olduğu bilinen bir madde sağlığa verdiği zarardan dolayı bir defa bir ona bir işaret koymak lazım. İkinci bir zararı israf konusu. Bugün gerçekten ben şu anda sigara kaç lira onu bilmiyorum ama 10 liranın üzerinde olduğunu tahmin edebiliyorum. Yani günde bir paket sigara içen bir insanın bir yıl boyunca yapacağı veya bir ömür boyunca yapacağı masrafları düşünürsek o zaman bunun ne kadar büyük bir israf olduğunu insanın hiçbir faydası olmayan bir şey çünkü. Bir diğer yanı nedir? Bir de ailenin nafaka sorumluluğu var.
Çocuğun çocuğun tabii. rızkı gidiyor aslında.
Bazı insanlar yerde, bakıyoruz mi? Çocuğuna parça et alamıyor, peynir alamıyor ama bu parayı sigaraya verebiliyor. Dolayısıyla bu genel değerlendirme yapıldığında sigaranın tahrimen mekruh, yani harama yakın bir mekruh olduğu dini bir hüküm. Ama bu insanın mesela diyelim akciğeriyle ilgili ciddi bir rahatsızlığı var, kanser hastası ve çocuğunun rızkından alıp sigara içiyor. Bu insan için de haram denilebilir. Evet. Dolayısıyla o insanın içinde bulunduğu şartlara göre ya harama yakın mekruh ya da haramdır. Sigarayla ilgili dinimizin verdiği hüküm budur.
Aslında tamamen insanı korumak üzerine her şey. Evet. Yani bütün hükümler, bütün kararlar, tabii, bütün kurallar. Yeter ki insan sağlıklı bir beden içinde sonsuzluğa ersin. Örneğin alkol de öyle. Tamamen, evet, hatta haram olması çok doğru olan bir bağımlılık çeşidi. O anlamda neler söylersiniz hocam?
Tabii şimdi... Oraya geçmeden günümüzde sigaraya alternatif kullanılan bazı şeyler var. Mesela elektronik sigara gibi. Mesela nargile sanki içine güzel kokular, aromalar falan
güzelleştiriyormuş gibi.
Bir nargile ile 50 sigaranın verdiği zararı verdiğini bugün Sağlık Bakanlığı net bir şekilde açıklıyor. Elektronik sigaraların da insanı nikotin bağımlılığından uzaklaştırmak yerine tam tersi bu alışkanlığı beslediği ve sigara bırakma açısından hiçbir faydası olmadı. Evet. Onun da kendi içinde bazı maddeler ihtiva ettiği için zararlı olduğu konusunda uzmanlar bunu ifade ediyor. Hı hı. Genel prensibi onun da ona dahil, yani vücuda, sağlığa zarar veren şeyler kullanılması uygun değildir. En ihtimalle mekruhtur. En sert hükmü de haram olmasıdır. Hı hı. Tabii bir Müslüman'a da haram olan bir şeyi kullanması düşünülemez. Evet. Alkole gelirsek, alkol genel olarak hani bizde içecek maddelerinin sarhoş edici etkisi olan bütün maddelerin ismi alkol genel ismiyle. Hı hı hı. Ama birçok çeşitleri var tabii. İşte renksiz veya işte şeyine göre renklendirilen, kendine has kokusu olan bir sıvı madde ve en önemli özelliği sarhoş edici etkisi olması. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de de net bir şekilde haram kılındığı ifade ediliyor. Ayet-i Kerime'de Maide suresinin 90-91. ayet-i kerimesinde "Ey iman edenler, aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi pisliklerdir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz" buyuruyor. Burada geçen Kur'an-ı Kerim'de geçen kelime hamr kelimesi. Günümüzde hani şarap diye kullanılan şey içecek anlamındadır. Arapça, hı hı, bir kelimeden kaynaklanır ama tam Arapçası hamrdır. Hamr da aklı örten şey demektir.
Zihni yani, bulanıklaştıran.
Evet, yani alkol kullanan bir insanın halini görüyoruz değil mi? Normal şartlarda hiç yapmayacağı şeyleri yapabiliyor. Yani o insan gidiyor, başka bir insan geliyor oraya.
Evet.
Dolayısıyla vücuda da çok ciddi zararları var. Yani sadece o kullanan insana değil zararları.
Çevresine
zararları yani. Var. Değil mi? Alkol kullanmış bir insanın araç kullandığını düşünelim. Bu bir onun yaptığı şey bir kaza değil. Orada bir
canı kastediyor
var. Kastediyor, evet. Yani bazen şöyle anonslar duyuyoruz. İşte alkollüyken araç kullanmayın. Zaten o alkol kullanan kişi araç kullanmaması gerektiğini muhakeme edecek
o anki zihin yapısına sahip olsa değil. Evet, evet.
Zaten o haram olmaz yani. Kullanamayacak ki aslında hiç kullanmaması gerekiyor. Hı hı. Onun dışında da bugün en büyük bağımlılık, en yaygın diyelim bağımlılık sebebi de teknoloji bağımlılığı. Bunlar diğer bağımlılıklar gibi işte deneme amaçlı, sonra ihtiyaçlarım var, sonra vazgeçememe gibi çeşitli yollarla bu kervana katılıyoruz. Ve bunlar konusunda da hepimizin dikkatli olması Bu dinin 5 temel vasfını gözümüzün önünde bulundurmamız gerekiyor.
Evet, eğer gerçekten bilgi edinme amaçlı, araştırma amaçlı kullanıyorsak interneti zaten çok büyük bir nimet.
Tabii ki.
Ama eğer biz o internete o kadar kendimizi adayıp da çevremizden, sosyal hayatımızdan, ailemizden uzaklaşıyorsak, her anımız onunla geçiyorsa işte o zaman tehlike çanları yavaş yavaş çalmaya başlıyor. Orada sanıyorum dikkat etmek evet. gerekiyor. Bir de bu hafta Yeşil Ay Haftası hocam, son birkaç cümleyle Yeşil Ay Haftası'ndaki etkinliklerden de bahsedebilir miyiz? Çok kısa.
Diyanet İşleri Başkanlığı bağımlı koordinatörleri var her ilde. Büyük metropol illerde de, ilçelerde de var. Ve onlar Yeşil Ay'la ortak programlar yapıyorlar. Ve yıl boyuna yayılan etkinlikleri var. Mesela okullarda Yeşil Ay'la ortak programlar yapılıyor. Öğrencilere yönelik, velilere yönelik. Yeşilay konunun tıbbi yönünü ve psikolojik yönünü hı hı. anlatıyor. Bizim görevlerimiz de konunun dini İnsani yönünü dini anlatılıyor. Yönü. Dolayısıyla bütün yıla yayılan ama bugünlerde de özellikle artırılmış programlar var.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda. Takip edebilirler evet, değil mi? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın
evet.
sitesinde.
Manevi, Göç ve Manevi Destek Daire Başkanlığı'nın internet sayfasına girip oradaki faaliyetleri takip edebilir dinleyicilerimiz.
Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız evet. ve bu önemli bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncer hocamız bizlerle birlikteydi. Bağımlılık ve dinimizin bağımlılık konusuna yaklaşımını değerlendirdi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Gökhan Polat ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında birlikte oluncaya dek şimdilik hoşçakalın diyoruz. Hayatın Sesleri.